Bugün size bu ay Sydney ve Melbourne'da gösterime girecek bir Türk filminden söz edeceğiz.
Şehirden tamamen izole, katı bir disiplinle yönetilen bir yatılı erkek okulunda okuyan Yusuf, esrarengiz bir şekilde hastalanan ve durumu her an daha da kötüye giden arkadaşı Memo'yu hastaneye ulaştırmak istiyor. Kasvetli, öğrencilerin kendilerini ifade etmekten korktukları, öğretmenlerin elinde sopayla doluştukları bir ortamda gizemli bir durumla karşı karşıya kaldığımız bir film bu ve ismi Okul Tıraşı. Film, Avrupa Filmleri Haftası kapsamında Şubat ayı sonuna kadar Melbourne'da gösteriliyor. Bugün konuğumuz 2021 Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan Okul Tıraşı filminin yönetmeni Ferit Karahan. Ferit Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk davetiniz için. Çok teşekkürler.
Ferit Bey, Okul Tıraşı Doğu'da zor şartlar altında geçiyor. Siz Muş doğumlusunuz. Sizin de okul yıllarınız böyle mi geçti? Yatılı mı okudunuz?
Evet, 90'ların başından sonuna kadar yatılı okudum. Ben de, şimdi yatılı okullar birbirinin neredeyse aynı okul, yani okullar oluyor. Özellikle YİBO'lar, yani bütün mimari yapısı vesaire filan. 2009'da yatılı okula dair ben bir senaryo yazmıştım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek almıştı. Fakat yapım desteği alamamıştık ve çok zordu çekmek. Sonra ben başka projeler yaptım. 2012'de tekrar bunu yazmaya başladım. Bu sefer eşim Gülistan'la yazdım. Gülistan'la 2014'te bir daha yazdık. 2015'te bir daha yazdık. Fakat bir türlü ben yatılı okula karşı, sisteme karşı ve öğretmenlere karşı kendi mesafemi ayarlayamıyordum.
Daha mı sert gelişiyordu senaryonuz?
Evet, daha sert gelişiyordu. Daha doğrusu siyahın siyah, beyazın beyaz olduğu, öğretmenlerin kötü, öğrencilerin iyi olduğu bir senaryo ortaya çıkıyordu. Halbuki şunu ben o zaman da hissediyordum. Yani öğretmenler ne pür kötüler ne öğrenciler çok masumlar. Yani o yüzden bu karakterizasyon da bana çok sıkıntılı geliyordu. Yani şimdi işte standart Amerikan filmlerinde gördüğümüz kötü, iyi, yardımcı, buna benzer tiplemeler çok yaşamla ilgili çok temeli olmayan şeyler bence. O yüzden daha kompleks bir karakter yapısı yaratmam gerekiyordu. Ya bizim gibi işte ete kemiğe bürünmesi gerekiyordu biraz da. Sonra biz bir gün böyle yine işte memlekette çok yalan söyleniyor. Bunlar niye bu kadar yalan söylüyor? İşte ben aslında baskı ortamlarında yalanın bir direniş biçimi olduğunu düşünüyordum. Ve onun üzerine bu korku atmosferinde yine yatılı okulda geçen ve korku atmosferi altında geçen bir senaryo yazmaya başladık. Neyse biz o gece 48 tane sahneyi iyi böyle tek cümle halinde yazdık. Bayrak yarışı gibi o başladı. Ben devraldım, ben bıraktım, o devraldı gibi bir haftada bitirdik. 2016'nın Mart ayıydı hatırlıyorum. Böyle 7 sene gibi bir süreçten bahsediyoruz. Sonrasında izlediğiniz film aslında o bir haftalık, o aslında 7 yıl ve bir haftanın 7 ve 7 gün gibi bir zaman diliminin ürünü oldu.
Peki yatılı okul sizin hikayeniz yani. Bu yatılı okulda çocuklar Kürtçe konuşuyor. Öğretmenleri onları anlamıyor. Muhtemelen öğretmenler de oraya sürülerek gelmişler belki. Ve hiçbiri orada olmaktan mutlu değil. Öğrencilerden biri Kürt bölgesi dese ceza alıyor. Sizin okuduğunuz yıllarda da bunlar var mıydı?
Bu filmi çıkarma sebeplerinden bir tanesi şuydu. 2015'ten sonra Türkiye'deki görece demokrasi ortamı biraz da darbe girişiminin sebebiyle ve yani aslında çözüm sürecinin de bitmesiyle bunu körükleyen bir taraftan da IŞİD ve Orta Doğu'daki savaş da var. Bir anda 90'lara geri döndü. Yani benim tekrar 90'larda yaşadığım hissiyatın aynısını 2016'da yazımın temel sebeplerinden bir tanesi aslında ülkenin girdiği politik, demokratik ya da sosyolojik bağlam diye düşünüyorum. Birebir benzerdi yani sorunuza yanıt verirsem. Yani çok çok fazla benziyor 90'lara.
Filmde Yusuf'un çaresizliğinin çabasının yanında altta başka okumalar yapmak da mümkün tabii. Başka nelere dikkat çekiyorsunuz? Mesela bürokrasi var, hiyerarşi var, rüşvet var ama aynı zamanda bir dayanışma var o okulda değil mi?
Yani şimdi şöyle bir durum var. Yani siz bir film yaparken aslında bir çocuk meseleyi, topic dediğimiz esas meseleyi siz çok yalın tutarsınız. Yani benim üslubum öyle en azından. Yani çok karmaşık değil. Çok yalın. Bir çocuk hastaneye götürmeye çalışıyor. Bu kadar basit. Fakat altta aslında bizim tarihimizle ilgili tazminat fermanıyla gelişen eğitim politikamız nasıl bir askeri düzen içinde geliştiğinin bir eleştirisi. Bunun da eleştirisi var. Akran zorbalığı da var. Ailelerin eleştirisi var. Öğretmenlerin var. Herkesin kendi gemisini karaya çıkarma çabası da var. Yani birçok katman var diyebiliriz. Yani biz film Berlinale'de açtık ve oradan ödül aldık. Oradan sonra 100'ün üzerinde festivale gitmiş durumda. 60'ın üzerinde ülkeye satılmış durumda. Orada gösterimlere girecek. Nuri Bilge Ceylan dışında gerçekten çok fazla ya birkaç tane daha yönetmen var işte Nuri Bilge Ceylan gibi. Onların filmleri var böyle işte yurt dışında dolaşan bir de bizim filmimiz var. Hem dışarıda hem içeride hem izleyiciden hem eleştirmenden hem jürilerden büyük beğeni topluyor bu anlamıyla. Çünkü çok konu basit insanlar bağ kurabiliyor. Önemli bir mesele çocuk meselesi.
Peki sizin filmleriniz dediğiniz gibi çok ödüllü filmler ve dünyadaki festivallerde gösteriliyor, ödüller alıyorsunuz. Hatta gençler işte Marvel seyrediyor, DC komik filmleri, Netflix filmleri hatta. Böyle bir ortamda siz filmlerinizin Türkiye'deki sinemalarda gösterim sıklığını ve seyirci sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani korona hem Marvel'ı vurdu hem bağımsız filmleri vurdu. Tabii ki onlar daha fazla izleniyor çünkü onların daha fazla bütçeleri var. Çünkü ona çok çok genel ve çok basit bir konudan, bir karakterizasyon yapısından bahsediyor. Fakat benim için öngörülebilir olan yani izlenmeye değer olmuyor. 3 dakikasını seyrettiğim bir filmin sonunu biliyorsam eğer ben bunu seyretmem. Benim sevdiğim bende iz bırakan filmler daha çok bir sonraki saniyesini tahmin edemediğim, ne konuşacaklarını, filmin nereye gideceğini bilemediğim başka bir izlenme deneyimi yaratan ürünler oluyor gerçekten.
Peki yeni bir proje hazırladığınızdan söz ettiniz. Neler üzerine çalışıyorsunuz?
Bir distopya ama bildiğiniz işte Amerikan distopisine benzemeyecek. Okul taşı bir polisiye aslında. Yani okul taşı ne kadar polisiyse bu da benim yeni projemde o kadar distopya olacak yani. Daha heyecanı olabilir. Daha temposu. Gerçi okul taşının da temposu çok yüksek. İnsanlar hiç sıkılmadan izliyor 85 dakika.
Peki siz filmin senaryosunu eşiniz Gülistan Acet'le birlikte yazmışsınız. Eşinizle bu senaryo üzerine çalışırken çocukluğunuzu bu şekilde ele almak, eşinizle sizi biraz daha yakınlaştıran bir unsur oldu mu?
Kesinlikle öyle oldu. Yani Gülistan olmasaydı ben ki yatılı okul bitiren var. Ben bu travmayı atlatamazdım. Yatılı okul bütün ilişkinizi belirler. Yani bütün yaşınızı belirler. Banyo yapmanızı belirler. Yemek yemenizi belirler. Yani Gülistan bir saat banyodayken ben 3 dakika falan banyoda kalabiliyorum. Ben çok hızlı yemek yiyorum. Gülistan çok yavaş yemek yiyor. Çünkü zaman yetersizliği vesaire filan gibi yine aynı o disiplin altında. O dönem aslında aynı Auschwitz'teki kurbanlar gibi bize yapılanın aslında müstahak olduğunu düşünüyorduk. Yani şöyle kötü bir ruh halindeydi. Eğer biz bunları yaşıyorsak, bunlarla yüzleşiyorsak demek ki biz bunu hak ediyoruz. Büyüyünce artık üniversiteyi bitirince ve yazar yönetmen olunca onu tekrar düşününce o acıları tekrardan yeniden üretmek zorunda kalıyorsunuz aslında. Bu çok acı verici bir süreç. Yani benim için okul taşını yazma gözyaşı demek gerçekten yani oturup defalarca yani Gülistan'ın dizinde ağlamışlığım var yani. O da benimle birlikte ağlıyor. Ama günün sonunda biraz da bir şeyleri aşmak, terapi olmak, onun var olduğunu ama artık hani onun yaşamını belirlemeyeceğini ya da geçmişte yaşadığımız şeyi kabul etmek, içimize sindirmek, bizim bir parçamız olduğunu ve bizi aslında sadece kötü değil iyi yönde de geliştirdiğini düşünmek biraz bizi mutlu ediyor ve önümüze bakabiliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için bize.
Ben teşekkür ederim.
Yönetmen Ferit Karahan'ın Altın Portakal Film Festivali'nde 3 ödül birden alan filmi Okul Tıraşı, Europa Festivali kapsamında Sydney ve Melbourne'da gösterime giriyor. İngilizce adı Brother's Keeper olan film, ayın 15'inde, 23'ünde ve 26'sında Melbourne'da Elsternwick sinemasında seyirciyle buluşacak. Sydney'de ise ayın 23'ünde Randwick'te Reed sinemasında seyredilebilecek.